Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Bir Nefes Saat programımızın bu haftaki konuğu üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül. Murat Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Murat Hocam, biz programlarımızda dinleyenlerimizden gelen soruları biriktiriyoruz. Belli bir hacme ulaştığında da ilgili uzman arkadaşımızı davet ederek cevaplamasını bekliyoruz. Şimdi elimizde epeyce birikmiş üroloji sorusu var. İnşallah bu program başlayalım artık ne kadar sürerse.
İnşallah.
Bu arada ürolojiyle ilgili merak eden daldan dala çok şey varmış, onu anlamış olduk bir kere. Coğrafi olarak, anatomik olarak çok geniş bir yere hitap eden bir organ sistem ihtisas dalı değildir aslında.
Yani aslında haklısınız. Üroloji denince genelde erkek hastalıkları hep akla gelir aslında. Ama üroloji taş olsun, idrar kaçırma olsun, bayanların da ilgili bizim hasta grubunda olan bir
hayatın branş. Her devresinde karşılığı var. Yani yeni doğanda da var, en yaşlılarda da var.
Yani genel olarak şöyle diyecek olursak, üroloji temel olarak 4 organa bakar. Bunlardan en önemlisi böbrektir. Böbrek hastalıkları hem bayanlarda hem erkeklerde olabilir.
Hayatı tehdit edicidir böbrek hastalıkları neticede.
Evet. İkincisi idrar torbasıdır. İdrar torbası da tabii bayanlarda da vardır. İdrar torbasının bazı hastalıkları bayanlarla ilişkilidir. Onun dışında testis ve prostat, bunlar sadece erkeklere özel organlardır. Bu grup hastalarımızda zaten temel olarak erkek oluyor. Çocukları da tabii biz bakıyoruz. Kız çocuklar da bizim hasta grubumuz. Yani üroloji deyince sadece erkek hasta gruplarını algılamamak lazım. Bayanlar da üroloji hastası olabiliyor tabii ki.
Ama sıkıntı şu ki Türkiye'de toplam 3 tane mi bayan ürolog vardı abi? 4 müydü?
5 tane diye geçiyor ama yani.
Ben hiçbirini görmedim şu saate kadar diyorsunuz.
Evet.
Çok enteresan. Yalnız tabii böyle algılandığı için sevimsiz bir durumda. Yani bir bayan ürolojiyle ilgili bir problemi olduğunda doğal olarak bir bayan doktor görmek ister. Ama ihtimal yok neredeyse.
Aslında haklısınız. Bu Avrupa'da
erkek kadın doğumcu bir sürü var.
Avrupa'da ve Amerika'da birazcık daha böyle eşitlenmeye meyilli ama.
Öyle mi? O kadar var mı Avrupa'da?
%30 diyebilirim. %30'u bayan.
Yani Türkiye'de %100 yani binde bir bile değil herhalde şu anda.
Evet.
Yani binde bir en fazla.
Şu an öyle.
Peki. Murat Hocam, şimdi sorulara başlayacaktık ama nereden aklıma geldi bilmiyorum. Aklıma böyle patlanarak bir soru geldi. Önce ben merak ettiğim bir soruyu sorsam size. Bu bizim uluslararası yardım kuruluşları, tıbbi hizmet veren arkadaşlarımızla bir sohbet ederken kendilerinin Nijer'e bir sağlık hizmeti götürdüklerini, ya ne yapıyorsunuz orada dediğimde, hani göz ameliyatı, katarak ameliyatı mı yapıyorsunuz gelecekti mevzu. Yok hocam dediler, biz oraya kadın doğum uzmanı götürüyoruz. Yani ne yapacaksınız kadın doğum uzmanını? O bölgede kadınların sık sık ve sağlıksız doğum yapmalarına bağlı idrar kaçırma şikayetleri çok fazla oluyor imiş. Belli bir yaştan sonra ve bu çok ayıplanan da bir durum imiş. Önce kadını sık ve sağlıksız doğuma zorlayıp akabinde de sen buna bağlı idrar kaçırıyorsun deyip kabileden de dışlıyorlarmış. Ben çok anlamadım, bu nedir?
Şimdi idrar kaçırma gerçekten sosyal anlamda bayanların korkulu rüyası. Birçok bayan, benim birçok hastam idrar kaçırma korkusuyla evden dışarı bile çıkamadığı oluyor. İdrar kaçırmayı biz genel olarak iki gruba ayırıyoruz. Bir tanesi hareketle, öksürme, hapşurmayla. Yani oradaki kas bölgesinin zayıflığına bağlı idrar kaçırma. Buna biz stres tipte idrar kaçırma diyoruz.
Bu normal kabul edilebilir mi peki?
Bu normal kabul edemez. Yani oradaki kas yapısının gevşekliğine bağlı oluyor.
Bu sizin normalde frenlemeli bu kadarlık bir basınç artışını.
Tabii. Bu sizin bahsettiğiniz bu Nijer'deki çok doğum yapan bayanlar, çok kabızlık problemi olan kilolu bayanlardaki o kas bölgesinin zayıflığından kaynaklanıyor. Bu durumda hareketle, öksürme, hapşurmayla idrar kaçırma görülebiliyor. Bu tabii ki sosyal anlamda çok sıkıntılı bir durum. Yani koku yapıyor, işte namaz kılmayı mesela namazı bozar diye abdest almayla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Sık sık çamaşır değiştirmek durumunda kullanılıyor, pet kullanıyor bayanlar. Bu gerçekten sosyal anlamda bir kabusa dönüşebiliyor. Bununla ilgili tabii ki ürolojinin bir hastalık grubudur ve tedaviye yanıt verebilen bir durumdur.
Ameliyat da mı? Nedir?
İlaç tedavisi çok baskın değildir bu bahsettiğim idrar kaçırma durumunda. Ameliyat birazcık daha ön plandadır. Bunun ameliyatı da çok büyük bir ameliyat değildir. Bizim orta grup ameliyat kategorisinde bir ameliyattır. Ameliyatın amacı da oradaki kas yapısını destekleyen bir mesh dediğimiz bir destek dokusu oraya yerleştirmek.
Sık doğum yapmak bölgenin deforme olmasına mı neden oluyor peki?
Tabii oradaki destek dokusunun, oradaki kas yapısının zarar görülmesine sebep oluyor. Bu da idrar kaçırmayı artırabiliyor. Hazır konu açılmışken ikinci daha sık görülen idrar kaçırma durumu da sık idrara gitmeyle beraber aniden sıkışarak idrar kaçırma durumu. bu yaşla beraber bayanların gerçekten çok sık anlamda mağdur kaldıkları bir durum. Sosyal anlamda da sıkıntı yaşıyorlar. Yani dışarı çıktıkları zaman acaba tuvalet bulamazsam kaçırır mıyım korkusuyla oluyorlar. Bu da mesanenin fazla çalışmasıyla ilgili. Biz aşırı aktif mesane diye bu hastalığı tarif ederiz. Mesane olması gerektiğinden daha kolay tepki verir ve idrara aniden sıkışıp kaçırma olabilir. Bu hasta grubunda ise ön planda ilaç tedavisi baskındır. İlaç tedavisinin eğer fayda görmezse bazı ameliyat tipleri vardır ama ilaç tedavisi gerçekten yüz güldürücü sonuçlar alabilir.
Aşırı aktif mesane tipinde diyorsunuz.
Evet.
Peki. Neyse böyle patlatana girmiş bulunduk. İlk soru ciddi oldu biraz ama daha basit sorular da başlayabilirdik. İlk soruyu sorayım o zaman şimdi Murat Hocam. Listemizde hazırladığımız tam orijinal bir şekilde bizim sekreter arkadaşlar not almış. Sık sık böğrümde ağrı oluyor, taşım olabilir mi? Soru bu kadar. Böğür şimdi, ağrısı, yan ağrısı.
Aslında bizim poliklinik hasta grubunun en çok bize gelme şikayeti bu oluyor. Yan ağrım var, böğrüm ağrıyor. Ya benim böbreklerimde bir şey var mıdır? Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani yan ağrısı
sıkıntıda. Yüzde vursak Murat Hocam, böğür ağrısıyla gelen 100 hastanın kaçı kas iskelet sistemine ait ağrılardır, kaçı böbrektir? %50'den fazlası mıdır mesela?
Böyle bir standartize etmek çok şey değil ama %50'den fazlası, hatta benim izlenimim %70-80'i kas iskelet ağrısı, yani bildiğimiz kas ağrısı oluyor. Genelde genç hasta grubu erkeklerde daha az görüyoruz ama bayanlar yan ağrısıyla çok fazla geliyorlar ve çoğunlukla fibromiyalji dediğimiz bir aslında hastalık var. Kas iskelet sisteminin bayanlarda daha sık görülüyor. Onunla karışıyor diye düşünüyorum. Yan ağrısı olan her hastadan biz mutlaka bir görüntüleme istiyoruz.
Yani düz film mi, ultrason mu?
Ultrason istiyoruz. Düz film de isteyebiliriz ama ultrason daha şey olabiliyor, anlamlı
peki,
olabiliyor.
Peki taş mı arıyorsunuz? Başka aradığınız bir şey var mı?
Tabii böbrek kitlesi, yani renal böbrekteki tümörler, kanserlerde yine ağrıyla gelebilirler. Böbrekte bir genişleme var mı? Bir taş var
peki,
mı?
Peki şunu söyleyebilir miyiz Murat Hocam? Mesela böbrek taşları veya tümörleri çok ailevi özellik gösterir mi? Ailesinde taş ya da tümör olanlar yan ağrısından daha mı çok korkmalıdır?
Tabii her hastalığın bir ailevi altyapısı vardır. Eğer ailede bir hastalık varsa o açıdan daha bir dikkat edilmesi lazım. Eğer ailede bir böbrek tümörü varsa bu kişi bir yan ağrısını daha farklı algılaması lazım. Veya taşı olan
ama
daha
farklı algılaması
farklı
lazım. Ama birincisini farklı algılasın da ikinci de bence paranoyaya da yormamak lazım. Yani bir kere bir bakılsın ama.
Tabii çok paranoya vurmamak lazım. Yani bir gelinebilir. Yani yan ağrısı gerçekten böbreklerle ilgili olabilir. Ama şu bence bir esastır. Eğer bu yan ağrısı hareketle ilişkiliyse, yani sabah kalktığımda daha çok oluyor veya hareket ettiğimde, doğrulduğumda daha çok ağrıyor diyorsa, bu daha çok kas iskelet sistemiyle ilgili bir sıkıntıdır. Bizim böbrekler bağırsakların arkasındadır ve hareketten bağımsızdır ağrısı. O sebepten dolayı eğer hareketle ilişkiliyse o ağrı, böbrek ağrısından daha bir uzaklaşmak gerekiyor.
Daha rahat olalım yani.
Biz böyle hastalardan bir de idrar tahlili istiyoruz. O da aslında çok fazla bilgi veriyor. Eğer idrar tahlilinde bir kan hücreleri görüyorsak fazla miktarda, bu durumda da böbrekle ilgili bir sıkıntı olabileceğini düşünüyoruz. Ama çoğunlukla %80 oranında diyebilirim ki bu hastalar genelde kas iskelet ağrısına bağlı geliyorlar.
Peki, bir hastanede check-up yaptırırken böbreklerime bakıldı, böbreğinde kist var dediler. Önemli midir? Ayrıca bu kist midir, tümör olabilir mi?
Şimdi böbrek kisti gerçekten çok sık görülen bir durum. Yani belirli bir yaştan sonra 3 kişinin birinde ikisinde olabiliyor. Su kisti diye halk arasında tabir edilen durum en çok görülüyor. Şimdi böbrek kistleri ürolojide biz sınıflandırırız. Bir sınıflama tipi vardır, Boşniak sınıflaması diye. 1, 2, 3, 4'e kadar çıkarız. Birincisi bizim iyi huylu dediğimiz kategorizedir ve halk arasında su kisti olarak bilinen durumdur.
Ömür boyu orada durur.
Durur, geçmez, ağrı yapmaz, sıkıntı yapmaz, böbreğe zarar vermez. Korkulacak bir durum değildir. Ama en azından yılda bir o böbrek kisti acaba farklı bir boyuta ulaşmış mı? Bir yapı bozukluğu olmuş mu? Yani bir kansere eğilimi var mı diye bir görüntüleme yapmak lazım. Ama su kisti dediğimiz bu böbrek kistleri, zararsız kabul ettiğimiz böbrek kistleri zarar vermez kişiye kesinlikle ve korkulacak bir durum değildir. Ama bu böbrek kistleri eğer kalın duvarlı olup böyle içerisinde katı yapılar bulundurursa, düzensiz yapılar, yapı bozukluğu bulunursa, bu durumlarda daha bir dikkatli olmak gerekir ki bu böbrek kistleri böbrek tümörleriyle yakın ilişkide olabiliyorlar.
Ama neticede bakan doktor kist mi tümör mü o cevap verecek. Hastanın bu konuda söyleyebileceği bir söz yok.
Tabii böyle hastalarda eğer böbrek ultrasonu yapıldığı zaman, ki böbrek ultrasonudur buradaki ilk yapılacak görüntüleme yöntemi, eğer yapan radyolog arkadaş şüphede kalırsa, yani bizim sınıflandırmaya göre biz 2, 3, 4 diye kategorize ederse, eğer içerisinde katı maddeler, düzensiz yapı, o kist, su kisti değil de daha böyle farklı bir yapıdaysa, o zaman biz MR'da, tomografide ek görüntülemelerle şey yapıyoruz, teyit ediyoruz. Acaba kötülüğü bir şey var mı diye.
Ama neticede isim söyleyebiliyor muyuz Murat Hocam? Yani bu kesinlikle kisttir ya da tümördür deniyor mu bir muayene ya da görüntüleme sonrasında?
Şimdi ultrason çok güzel görüntülemede bize fikir verebiliyor. Su kisti dediğimiz tip 1 zararsız böbrek kistleri. Düzenli, sınırlı, içerisinde direkt homojen sıvı olduğu zaman korkmadığımız kist grubu oluyor. Çoğunlukla bu şekilde oluyor. Ama yılda bir yine ultrasonla takibi gerekiyor. Yine bir üroloji doktorlarına gitmesi gerekiyor bu hastalık.
Peki. Murat Hocam, şimdi bir konu değişikliği size. 29 yaşında bir erkek dinleyenimiz. 7 yıllık evliyim, çocuğum olmadı. Eşim kadın doğumcuya gitti, normal olduğunu söylediler. Şimdi ben ne yapmalıyım? Şimdi 29 yaş, 7 yıldır evli.
Biz bu hasta grubunda sadece erkekleri değil de eşiyle beraber değerlendirmek lazım. Hasta geldiği zaman biz bayanın, yani eşinin yaşını da mutlaka sorarız.
Mesela hocam 22 olsa ne olacak? 15, yani 17 olsa ne olacak veya?
Şimdi 17-22 o kadar önemli değil de bayanların yumurtlama dönemi diyeyim, doğurganlığı 35 yaşından sonra
azalıyor.
Ciddi anlamda azalıyor.
Ha, eşi 35 yaştan büyükse ciddi daha farklı problemler olabilir.
Tabii, yani bu kişi eğer biz 35 yaşında evlendik, ben 42 yaşındayım, eşim 35-36 yaşında derse, o zaman daha hızlı hareket etmek lazım. Ama gelirse ben işte bir yıllık evliyim, eşim 18 yaşında, ben 19 yaşındayım. Yani erkin yaşı çok önemli değil ama bayanın yaşı ne kadar genç olursa bizim daha farklı,
daha sabırlı,
daha sabırlı,
daha düzgün bir sırayla yapma yoluna gitmelidir,
evet,
diyorsunuz.
Evet.
Sonra geldi hastamız bu şekilde.
Şimdi 7 yıl eğer kişi çocuk sahibi değilse biz iki tane ilk etapta tetkik istiyoruz. Bir tanesi bu varikosel dediğimiz durum var mı acaba? Çünkü erkeklerde varikosel damarların, testis etrafındaki damarların genişlemesidir varikosel durumu.
Yumurtaların birinden daha şiş olması halk ağzıyla.
Evet, evet. Eğer bu durum varsa o yumurtaların etrafındaki o kanlı doku bizim sperm, yani erkek tohumlarının daha sayı olarak az olmasına, yapı olarak daha kötü olmasına.
Sıcaktan haşlanıyor mu? Ne oluyor spermler hocam?
Öyle demeyelim ama sıcaklık yaramıyor. Öyle söyleyelim. Hareketliliğini de bozuyor maalesef. Hı. Eğer öyle bir durum varsa o erkeklerde ve infertilite, yani çocuk sahibi olamamayla beraberse, biz o durumda varikosel ameliyatı öneriyoruz. Bunun tedavisi ameliyatı.
En iyisi de bu herhalde, değil mi? Varikosel ameliyatı oluyor mu bitiyor, fıstık gibi düzeliyor her şey.
Tabii öyle birebir yaptık ameliyatı düzeldi diye bir şey yok ama ameliyat sonrasında göstermiş ki çalışmalar sperm kalitesi daha artıyor. Ama bu kesin böyle objektif şekilde olmuyor maalesef. Yani teoride olsa da pratikte öyle olmuyor maalesef.
Peki bir varikosele bakılacak muayene
i̇kincisi,
ve ultrasonla.
İkincisi ise sperm testi. Erkeklerde spermiyogram dediğimiz sperm testine bakmak lazım. Erkeklerde bu temel iki görüntüleme yöntemi, yani ultrasonla testislere bakılması ve sperm testine bakılması bize çok ciddi anlamda fikir veriyor.
Sırası gelmişken sorayım Murat Hocam. Cep telefonu kullanımı, sigara içimi, işte dar pantolonların giyilmesi vesaire sperm kalitesini, sayısını etkiliyor mu?
Şimdi bunları,
hep buna ait rivayetler çıkar magazin
bunları
basında.
Bunları tek tek aslında ele almak lazım. Şimdi sigara tabii ki infertil dediğimiz çocuk sahibi olamama durumuyla çok ilişkilidir. Sigara içen kişilerde sperm kalitesi daha az oluyor. Yani hatta günümüzde sigara paketlerinin üzerinde de sigara içmek işte doğurganlığı azaltır diye ibareler
yani
var. Evet, doğru. Sigara gösterilmiş ki çocuk sahibi olmayla ters orantılı. Yani çocuk sperm kalitesini bozuyor.
Peki.
Onun dışında cep telefonuyla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Şu an gösterilmiş bir şey yok. Bu belki ilerleyen dönemlerde
kanıta
şey olabilir.
Kanıta dayalı tıp yok ama teoriler var.
Teoriler var. Yani bu acaba zaten herkesin endişesi. Acaba kalbe zarar veriyor mu? Yok, tümör yapar mı? Bununla ilgili henüz bir şey bilmiyoruz ama yakın zamanda öyle gösterilmiş bir durum da yok.
Peki.
Bu aslında kabızlık, sağlık problemi, onun dışında çok ıkınma, çok uzun süre ayakta kalma gibi durumlar varikosel dediğimiz bu testis etrafındaki şişkinliği artırıyor. O durumlar belki birazcık ilişkili olabilir.
Yani kabızlık çocuk sahibi olmayı etkiler yani. Eğer indirek yollardan.
İndirek yollardan varikosel yaparsa etkileyebiliyor.
Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok yani dışarıdan tedbirde. Falanca yemek, falanca yememek gibi.
Yani genel olarak vitaminlerin sperm kalitesini artırdığıyla ilgili şeyler var.
Ama herhalde eksikliği olanlardadır.
Şöyle bir şey, şu an mesela piyasadaki birçok ilaç bu konuyla ilgili işte bizim bazı vitaminlerle bir sperm kalitesini artırıyoruz diye piyasaya çıkıyorlar. Böyle birçok çalışma var ama bizim kanıt düzeyleri vardır. İşte çok çok kaliteli bir kanıt düzeyi de yoktur bunun. Yani bu birebir ilişkili de değildir diyebiliriz.
Peki, teşekkür ediyoruz. Oğlum doğdu, şu an 8 haftalık peygamber sünnetli. Denmiş bu kadar soru.
Şimdi peygamber sünneti bizim hipospadias diye tarif ettiğimiz idrar deliğinin çocuklarda, erkek çocuklarında idrar deliğinin olması gereken yerden daha önde olması durumudur. Bu durum bizim ürolojide ameliyat gerektiren bir durumdur. Bu idrar deliğinin ne kadar önde olmasına göre ameliyat şekillenir. İnce bir ameliyattır. Bizim çocuk ürolojisi diye bir alt grubumuz vardır. Onlar temel olarak uğraşır. Çocuk cerrahisinin de alanıdır aslında bu. Bu çocukları ameliyat etmek gerekir. Öncesinde sünnet yapmamak gerekir. Bu çok önemlidir. Çünkü o bizim sünnet derisi, bizim yapacağımız bu hipospadias ameliyatında, peygamber sünneti ameliyatında kullanacağımız doku oluyor. O yüzden bu çocuklarda sünnet daha sonra, yani ameliyat sırasında zaten yapılıyor.
Peki. İkiz erkek çocuklarım var. 21 aylık oldular. Sünneti ne zaman önerirsiniz?
Şimdi ikiz olması veya tek çocuk olması çok önemli değil. Şimdi sünneti ne zaman yapalım gerçekten çok sık karşılaştığımız.
Zaten bizim her çocuk programında, hani anestezi programında, her üroloji programı bu soru banko vardır mutlaka bir yerinde.
Şimdi bu sorunun net bir cevabı da yoktur işin açıkçası. Bu konuyla ilgili birçok çalışma vardır ama kesin şu yaşta yapalım, şöyle yapalım demek çok doğru değil. Burada hastanın, yani hasta demeyeyim de çocuğun ailesi, çocuğun durumuna göre hareket etmek lazım. Bazı çocuklar gerçekten çok endişeli oluyor. Bu çocuklarda uzun süre bu kaygıyla bekletmeyip daha kısa sürede yapmak lazım. Bir yandan da çocuk psikiyatristleri diyor ki biz 2-3-6 yaş arasında işte yapılmasını önermiyoruz diyor. Ya
ona bakarsanız askerde olmak lazım Murat Hocam. İlk 2 yaşı çocukçular beğenmiyor. 2-6'yı cerrahlar psikiyatristler beğenmiyor. 6 yaştan sonra cerrahlar ben lokalle yapmam, narkoz isterim diyor.
Yani burada birazcık ailenin ne zaman yapmak istediği, mesela ikiz çocuk varsa veya belirli yaşlarda aralarında çocuk erkek çocuklar arasında fark varsa genelde aileler beraber yapalım diye eğilim oluyor. Yani ailenin uygun gördüğü zaman da yapılabilir.
Tıbbi olarak bizim bir sıkıntımız yoktur diyorsunuz yani.
Tıbbi olarak sıkıntısı yoktur ama genel olarak yeni doğan sünnetini bazıları öneriyor mesela. Yeni doğan sünneti de bu sıralar aslında popüler.
Epeydir popüler. Biz çocuk kliniğinden aşinayız olaya.
Ama yani yeni doğan sünneti yapılmalı mı yapılmamalı mı, o da hala soru işaretleriyle dolu. Yani yeni doğmuş bir çocuğa bir sünnet yaparak ayrıyetten bir stres yüklemek doğru mudur? Onu da bilmiyoruz.
Stres oluyor mudur diye düşünüyorum Murat Hocam ya. Yani Allah korusun 3 kere fazla nefes alsa biz yoğun bakıma alıyoruz bebeği. Ondan sonra canından bezdirene kadar uğraştırıyoruz. Bizim yaptıklarımızın yanında sünnet çok böyle esamese okunacak bir şey de değil gibi geliyor bana. Çok eziyetli değil yani, merak etmeyin.
Yani şöyle bir düşünce de var. Göbek kordonu iyileşirken, göbek yarası iyileşirken sünnetli yarası da iyileşir. Yani zaten o yaş grubundaki çocuklar sünnette çok kolay iyileşiyor. Sünnet yarası öyle çok sıkıntılı bir yara olmuyor.
Hatta hiç sıkıntılı bir yara olmuyor.
Yani korkuluya kadar bir sıkıntılı bir durum değil. Aileler çok endişeli geliyorlar ama sünnet olduktan sonra da böyle sanki buzları erimiş şekilde çok rahatlıyorlar. Gerçekten sıkıntılı bir durum.
Bir arkadaşın sloganı vardı. Bugün sünnet, yarın deniz diye devam ediyor mu?
Yarın deniz demeyelim de kısa sürede denize girebilirler. Yani oradaki dokuların epitelize olması.
Acaba tuzlusu iyileşmeye de katkıda bulunur mu diye aklıma geldi ama.
Yok.
Önersek mi acaba böyle bir şey?
Öyle bir şey önermeyelim.
Tıbbi bilgi yok yani.
Yok, evet.
Peki şimdi yine ilk konuya geri geldik Murat Hocam. 46 yaşında erkek hastamız, taşım var dediler, ameliyat oldu dediler, olmasam olmaz mı? Cümle aynen aslında böyle çıkmış. Olmasam olmaz mı?
Şimdi taş toplumumuzda, özellikle bizim kendi coğrafyamızda, Anadolu insanında çok sık görülen bir durum. Bu durumda taşın yeri, büyüklüğü ve böbreğe ne kadar zarar verdiği bizim ameliyat endikasyonumuzda, ameliyat olsun önerimizde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Eğer bir ürolog tarafından görülmüşse ve ameliyat önerilmişse demektir ki bu taş böbreğe zarar veriyor, böbreğin süzmesini engelliyor. Bu durumda ameliyat olması gerekiyor. Genelde taş ağrılıdır. Zaten hastalar bu ağrıya dayanamaz ama nadiren böbrek taşları ağrısız da olabiliyor. Ağrısız olup böbreğe zarar verebilecek bir konumda olabiliyorlar.
En sevimlisi de belki olur. Ya hasta bu sefer ameliyat olmak da istemeyecek haklı olarak.
Bu durumda uzun vadede böbrek maalesef zarar görür. Eğer ürolog tarafından değerlendirilip o taşa ameliyatla alınması, ki bu artık günümüzde kapalı şekilde oluyor.
Onaylı sorular var hocam.
Eğer öyle bir durum önerilmişse uzun dönemde böbreğin kaybı olmaması için mutlaka ameliyat olması gerekir.
Hekimimiz tavsiye ettiyse olalım.
Evet.
Bir de hani yurt dışında şöyle bir söyle var. Second look diyorlar, ikinci bakış. Çok olmadıysa bir başka hekime daha gidin. İkisi de ameliyat diyorsa olun diyelim. Ama işi şeyde dökmeyelim. Evhamlı'da kapı kapı dolu. Her ürolo da muayene olmanın manası yok herhalde.
Yani o şöyle değişir. Ameliyatı nasıl yolda yapalım gibi bir değişikliğe en fazla yol açabilir. Onun dışında ameliyat dendiyse, yani o taşın oradan alınması gerekiyor dendiyse.
Bu iş standarttır. Herkes aynı şeyi söyler.
Evet.
Peki. Teşekkür ediyoruz Murat Hocam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Bir Nefes Saat programının bu haftaki konu üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül. Murat hocamıza böyle daldan dala sizlerden gelen soruları arz ettik ki cevapları aldık. İkinci kısımda devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için program konumuz Doktor Murat Akgül, hatırlatmış olalım. Bir Nefes sihat@erkamradyo.com adresinden gelen sorulardan yaptığımız derlemeleri hocamıza paylaşıyoruz. Murat hocam, şimdiki sorumuz herhalde en çok sorulan, en çok merak edilen şeylerden biri, böyle hani bir toplumsal yara mı diyeyim ne desem bilmiyorum. 64 yaşındayım, sık sık tuvalete gidiyorum. Arkadaşlarım dedi ki makattan muayene olmadan bir şey söylenemez.
Şimdi sık sık tuvalete gitmek belirli bir yaştan sonra erkek hasta grubunda prostatla ilişkili olabilir.
Prostatın büyümesi.
Prostat normalde bir kestane büyüklüğünde bir organdır. Genç yaşlarda da insanlarda, erkeklerde vardır. Bayanlarda olmayan bir organdır. Ve ileri yaşlarda, özellikle 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra daha belirgin olmak üzere insan ölene kadar büyüyebilen bir organdır. Bunun büyüklüğü bir portakal, hatta daha fazla bir boyuta kadar ulaşabilir.
Portakala.
Evet. Eğer bu prostat dediğimiz organ idrar yollarını kapatır duruma geliyorsa, o durumda kişi artık idrar yapmayla ilgili sıkıntılar baş gösteriyor. Bunlar nelerdir? Sık idrara gitmek, idrar yaparken zorlanma, çatallanma, idrara başlamada güçlük, gece sık sık tuvalete gitme, aniden idrara sıkışma. Bunlar prostat hastalığının genel olarak bulgularıdır. Şimdi prostat hastalığı genelde iyi huylu oluyor ama prostat kanseri de bazen bu tür bulgularla kendini verebiliyor. Sonuç olarak prostat kanserinde de oradaki dokular büyüyor ve istemeyen hücrelerin çoğalmasıyla oluyor ve idrar yollarına baskı yapıyor. Ve idrar yapmayla ilgili sıkıntılar kendisini gösteriyor. Bu durumda biz ayrımı yapmamız lazım. Acaba bu iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu?
Nasıl yapacağız?
İki tane elimizde seçenek var. Bir tanesi seçenek değil mi? Uyguladığımız yol var. Bir tanesi laboratuvar bulgusu. PSA dediğimiz bir laboratuvar belirteci var.
Böyle. Her zaman çok kesin midir? Yani PSA 4'ü geçmişse kötü müdür mesela?
Her zaman kesin kötü diye bir şey yok. Keşke öyle bir ayırıcı bir testimiz olsaydı. Yani bir test yapsaydık, bu kanser bu değil diye bir ayrım yapabilseydik. Maalesef günümüzde öyle bir şey yapamıyoruz. Ama PSA dediğimiz kan belirteci eğer yüksek ise o durumda biz prostat biyopsisi önerebiliyoruz hastalara. Ki bazen bu enfeksiyon durumlarında da yüksek olabiliyor. O durumlarda biz bir antibiyotik başlıyoruz. Yine düşmüyorsa, antibiyotiğe rağmen düşmüyorsa o durumlarda kesin prostat biyopsi yapıyoruz. Bir de seyircimizin sorusuna gelelim. Makattan muayene. Makattan muayene bizim prostatı muayene edebilmemizin tek yöntemi. Makatla çünkü çok yakın komşulukta konumlanmış durumda prostat. Biz makatla prostatın acaba dış yüzeyinde herhangi bir düzensizlik var mı? Onun muayenesini yapıyoruz. Çünkü prostat kanseri prostatın dış yüzeyinden çoğunlukla kaynaklanıyor. Ve bizim de maliyeti olmayan, zararsız olan bir muayene yöntemimiz var. Bunu yapıyoruz. Yani biz şüphede kaldığımız hasta grubunda veya tarama amaçlı olarak hastalardan bir kan testi, İkincisi ise prostat muayenesi öneriyoruz.
Ultrason falan yerini tutmaz mı bunu?
Ultrason maalesef tutmuyor. Yani ultrasonda orada şüpheli bir oluşum görüldüğü zaman o iyi huylu mu kötü huylu mu onun ayrımını yapmak pek mümkün olmuyor. En kesin yöntem diyeyim veya en elimizde şu an güvenilir yöntem. Birincisi PSA, ikincisi rektal muayene, makattan muayene. Bu çok korkulacak bir muayene değil. Belki birazcık
psikolojik sıkıntı
yapabilir ama yani muayenede ayıp olmaz. Eğer doktor önerdiyse yapmamaktan kaçınmamak lazım. Eğer şüphede kalınırsa bunun tanı yöntemi kesin altın standart tanı yöntemi ise prostat biyopsisidir.
O nasıl yapılıyor?
Ultrason eşliğinde yapılıyor. Burada ultrason devreye gidiyor. Ultrasonla prostatı biz görüyoruz. Prostatın belirli yerlerinden çok sayıda 12 ile
parçalıyoruz.
12 ile 26 hatta 30 arasında parçalanıp acaba bu parçalarda prostat kanseri var mı yok mu onun tanısını koyuyoruz.
Peki. Şimdi tam prostat kanseri dediniz ve soru prostat kanseri gene Murat Hocam. Babam prostat kanserinden ölmüştü. Ben 47 yaşındayım. Ne yapmalıyım?
Şimdi ailede prostat kanseri varsa akrabalarında, onun çocuğunda, onun yakınlarında prostat kanseri olma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu durumda tabii ki sık kontrol altına olması lazım. Eğer bu az önceki sorumuzda PSA ve rektal muayene bizim en çok kullandığımız tanı yöntemleri. Burada şüphe varsa prostat biyopsi yapılması lazım. Burada seyircimizin yaşı birazcık sıkıntılı bir yaş. Yani arada bir yaş 47.
Biz normalde 55 olsa daha agresif davranır mı?
50 yaşından sonra bizim normalde prostat için taramada sınır yaşımız. Ama eğer ailesinde 47 yaşında olmasına rağmen ailesinde seyircimizin varsa prostat kanseri tarama yaşı daha erkene çekilmesi lazım. 40'lı yaşlar itibariyle taramaya başlamak lazım. Yılda bir en azından taramayla bir ürolog tarafından taramayla bu seyircimizin kontrole gelmesi gerekiyor.
Prostat kanseri her yaşta görülür mü?
Prostat.
Veya sizin gördüğünüz en genç prostat kanseri kaç yaşındaydı?
Ben 41 yaşında en genç gördüm. Yani hocalarımız daha genç yaşlarda gördüklerini de söylüyorlar. Genç yaşlarda görülen prostat kanseri birazcık daha atipik formda oluyor. Ama prostat kanseri yaşlı hasta grubunun kanseri.
Biraz da genel itibariyle hani kanserin iyisi olmaz tabii ki ama biraz da iyi huylu bir kanser midir prostat kanseri?
Evet, prostat kanseri tedaviye cevap veren, dokunmasak bile tabii agresifliğine göre değişebiliyor ama uzun süre hayat kalitesini bozmayan
böyle
bir kanser türü.
Böyle 30 yıl kalmış aklımda ama var mı onun hastaları?
30 yıl demeyelim de eğer lokalize prostat kanseri dediğimiz prostata sınırlı kanserse
sağa sola yayılmamış böyle
evet, çok agresif mesela. Değilse 10 yıllık yaşam beklentisi oluyor zaten bu hasta grubunda.
Müdahaleyle mi müdahalesiz mi?
Müdahalesiz.
Peki diğerleri mesela çok kötü gitse çok hani böyle agresif seyreden olsa aynı akciğer kanserleri gibi böbrek kanserleri gibi kısa zamanda kaybediliyor mu hasta?
Maalesef edilebiliyor. Ama çoğunluğu iyi seyirlidir, selimdir ve uzun süre yaşam kalitesini bozmadan götürebilir.
Tabii bir de ileri yaş hastalığı dediğiniz zaman zaten 75 yaşındaki bir hasta 10 yıl dediğinizde zaten doğal seyirde de 10 yıl görülmeyecekti belki.
Şöyle bir şey biz aslında 10 yıllık yaşam beklentisi yok ise hastalardan PSA dediğimiz prostat kanser tarama laboratuvar testini istemiyoruz dahi. Burada rektal muayene yeterli oluyor.
Yeterli oluyor. Peki annem 71 yaşında taş ameliyatı olacak. Tansiyonu ve şekeri var. Ayrıca obez. Ameliyatı kapalı mı yaptıralım, açık mı yaptıralım?
Burada taşın boyutu yani büyüklüğü ve konumu önemli. Hastanın şişman olması, obez olması bizim tedavi şeklimizi de tabii ki değiştiriyor.
Öyle mi? Obez olma önemli mi?
Şöyle bizim kapalı ameliyatlardan dışarıdan direkt böbreğe ulaşacağımız.
Şimdi Murat Hocam onu bir açıklasak. Açık ameliyatı anladım. Açtık, böbreği bulduk, taşı çıkardık mı?
Evet.
Kapalı ameliyatta ne yapıyorsun?
Eskiden hep açık yapılıyormuş zaten. Ama bu şişman hastalarda o açık ameliyat yapmak hiç kolay değil. Yani
niye? Yağdan bulamıyor mu böbrek?
Tabii o yağlar o kadar yolu kapatıyorlar ki bizim ulaşacağımız o taşı o kadar engelliyorlar ki. Artı o hastaların iyileşme dönemi de çok sıkıntı oluyor. Şeker hastası bir kişinin bir yarasının iyileşmesiyle normal kişinin iyileşmesi biri olmuyor. Hmm. Artı oradaki yapışıklıklar sonra kişiye sıkıntı verebiliyor. O yüzden açık ameliyatlar böyle şişman kişilerde bizim en çok korktuğumuz, istemediğimiz hasta
kapalı
grubu.
Kapalı ameliyat nasıl yapılıyor?
Şimdi kapalı ameliyat günümüzde iki tane seçenek var. Bu tabii taşın yerine göre değişebiliyor. Perkütan dediğimiz bir ameliyat yöntemi var. böbreğe bizim bir tane kameralı çubukla girmesiyle oluşuyor bu ameliyat.
Direkt böbreğin içine sokuyoruz.
Böbreği o çubukla böbreği taşı görecek şekilde içine sokuyoruz ve taşı kırıp vücut dışına alıyoruz. Bu perküten dediğimiz ameliyat günümüzde artık daha da bir şekilleniyor. Daha bir ince çubuklarla girilip kameralı şekilde çıkarma eğiliminde. Bu şekilde olabiliyor. Eğer böbrek taşı konum itibariyle böbreğin orta kesiminde 2 santim 3 santimetre boyutundaysa, yani büyük boyuttaysa, bu ameliyat şu an günümüzde en çok kabul edilen
standardımız bu.
Bir de kapalı ameliyatın aşağıdan, yani idrar yollarından girerek yapılanları var. Eğer taş idrar kanalına düşmüşse en çok tercihimiz de bu ameliyat grubu oluyor. Bu tabi boyut olarak daha küçük boyutta, 1 santim kadar, 1-1,5 santimlik taşlara biz bu ameliyatı daha çok tercih ediyoruz. Günümüzde artık bir de esneyebilen bu kapalı aşağıdan ameliyatlar, flexible ureteroskopi diye geçiyor. Bu günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, daha iyi cihazların çıkmasıyla daha kolay bir duruma gelmiş. Aşağıdan idrar yollarından kapalı bir şekilde girip taş görülüp bir lazerle tık tık tık tık kırılmasıyla oluşuyor.
Bu lazerin kullanılmadığı yer kalmadı.
Evet, bir de taş kırma cihazları vardır. Direkt böbreğe dışarıdan şok dalgaları vererek kırılan.
Yüz güldürüyor mu bu taş kırma ameliyatı? Operasyon şey diyelim, hani cihazlarla SVL ile kırmak.
Tabii taşın boyutuna ve yerine göre yüz güldürüyor. Bizim amacımız, temel amacımız bu ameliyatlarda veya bu taş kırmada tıkayan kısmı, taşın tıkayan kısmını açmak. Yani yolu açmak. Bu taş kırmayla da bazı durumlarda giderilebiliyor. Kapalı aşağıdan ameliyatla da olabiliyor veya direkt böbreğe de olabiliyor. En çaresiz kalınan durumlarda açık ameliyat şeklinde yapılabiliyor. Geçmişte zaten standart olarak açık ameliyatta çıkarılıyormuş.
Şimdi böyle çok ciddi şeyler anlattınız Murat Hocam. Şimdi bundan sonra çok güzel bir soru soruyorum size. Bizim bütün ailede böbrek taşı var. Maydanoz suyu iyi gelir mi? Avokado suyu iyi gelir mi? Bir de geri bol gibi bir şey okuyamadım. Böyle bir su var mı? Bir de unutmadan ekleyeyim, bir hekim arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. O da eşkina taşı diye bir şey duymuştu. Bir balığın kulağında mı oluyormuş, ne oluyormuş, bir şeyler anlatmıştı. Nedir hocam durum?
Şimdi bu soru gerçekten çok sık karşılaştığımız bir soru. Maydanoz suyu, avokado suyu, geri boru diye bir Kayseri tarafında yetişen bir...
Öyle mi, bu otun adı mı?
Bu aslında şey gibi... Ufak bir kızılcık veya kuş burnu benzeri bir...
Bir gliboru mu? Gliboru,
evet,
bir şey
gliboru da. Telaffuzu değişebiliyor. Geri boru deniyor, geri bolu deniyor, gliboru deniyor. Bunun suyu da böbrek taşını düşürdü halk arasında, öyle bir izlenim var. Bizim ürologların yaklaşımı bu tür sıvı alımlarını dışlamaz. Yani hasta bir şekilde sıvı alımını artırsın da...
İstiyorsa bilmem ne suyu içsin.
Evet. Ama
maydanoz olur, avokado olur, önemli değil.
Bazı sıvıların da içerisinde sitrat dediğimiz bir madde vardır.
Hangi sıvılar?
Mesela limonatada sitratın varlığı daha fazla gösterilmiştir.
Şimdi limonata böbrek taşına zarar mıdır?
Yok, yarardır.
Ama sitrat vardı.
Sitrat.
Ha, sitrat iyi mi geliyor?
İyi
ben,
geliyor.
Ben yanlış,
evet,
anladım, pardon.
Evet, evet.
Ben sanki sitratı taş yapan maddelerden biri,
yok,
zannetmiştim.
Sitrat taş azalmasına sebep oluyor.
C vitamininin bir ilgisi var mı olayla?
Yok, C vitamini ile ilgili bir şey diyemeyeceğim.
Peki.
Ama kalsiyumun fazla olması, bazı kemik hastalıkları mesela taş fazla olmasına sebep oluyor.
Şimdi bir saniye Murat Hocam, avokado suyu, maydanoz suyu, bilmem neyi, tamam, bir tedavi olarak kabul etmedik ama öneri için kardeşim dedik. İçen, limonatayı için dedik. Başka?
İçen hastalara dokunmayız. Yani veya bir kaplıca bilmem içmeler suyuna gidip su içenlere niye içiyorsun demeyiz. Yani
kaplıca giriliyor da sen suyunu da içecek misin?
Tabii su, bazı kaplıcaların suyunda böbrek taşını düşürdüğü söyleniyor.
Bilimsel kanıt var mı?
Yani bilimsel kanıt çok kanıta düzeyi yüksek olarak yok tabii ki, ama sıvı alımını artırmak her zaman böbrek taşının oluşmasını da sağlar.
Peki bazı bölgelerin suları böbrek taşı yapar diye mi kalmış aklımda? Öyle bir şey var mı?
Şimdi suyun alkali veya asidik olması tabii ki önemli. Eğer o bölgenin suyu alkali ise taş oluşumunu daha bir azaltır diyebiliriz. Ama bazı taşlar var, asidik ortamda daha çok çıkıyor. Bazı taşlar var, alkali durumda.
Hocam anladım. Bu taş olacağı varsa oluyor. Yani yemekle içmekle işi yok herhalde.
Maalesef öyle. Yani genetik boyutu var. Yani bizim primer yaklaşımımız, asıl yaklaşımımız içilen suyu artırmak. Yani kişi günde 3-4 litre civarında su içsin diye biz öneririz.
Peki bu manada diüretik olması açısından çay zararlı mıdır? Yani idrar söktürücü olması açısından?
Yok, çay içen hastaya biz niye içiyorsun demeyiz. Ama bazen çay kahve sıkıntıları gitme, bu aşırı aktif mesane hasta grubunlarda bunlar da içmesini önermeyiz. Ama taş oluşan, taş yapan kişilerde veya taş hikayesi olan kişilerde sıvı alımını biz yüksek tutmasını isteriz. Bu su olabilir, çay olabilir, başka bir işte maydanoz suyu, ıvır zıvır farklı sular olabilir. Amacımız bol su alsın, başka bir şey istemeyiz.
Peki, bir yakınıma prostat kanseri tanısı kondu, robot diye bir şey varmış.
Şimdi
soru bu kadar.
Robotik ameliyatlar günümüzde
meşhur. Hepsinin adı mı Da Vinci onların? Aletin adı mı Da Vinci?
Şu an tek piyasada üretilen Da Vinci markası.
Ha, bu marka mı? Biz bilmeden reklam mı yapmış olduk şimdi?
Evet. Yani piyasada tek üretilen, şu an tek patent almış marka olduğu için Da Vinci olarak o ismi koymuşlar. Şu an robot gerçekten popüler. Çünkü bir ameliyat yapılıyor ve yapan doktor direkt hastaya dokunmadan bir robotun kollarıyla o ameliyat yapılıyor. Yani geçmişte bundan 50 sene önce söylesek insanlar gülerdi belki, ama günümüzde şu an yapılan, kabul edilebilen, hatta bazı avantajları belirli konularda
ama
olan bir durum.
Ama maliyeti çok yüksekmiş galiba.
Maliyeti yüksek. O sebepten dolayı yani bir cihaz sadece bir kurum tarafından üretiliyor. Artı parçaları her ameliyatta değişiyor. Bunlar hep maliyetin yüksek olmasına sebep olan durumlar. Avantajları, hastane yatış süresini kısaltıyor. Hastada büyük bir kesi yerine daha küçük kesiler oluşturuyor. Ama şöyle bir düşünce yanlıştır. Bu robotla olan ameliyatla açık ameliyat arasında kanser temizlenme oranları arasında bir fark yoktur.
Başarı aynı. Ameliyat sonrası yaşam kalitesi farklı mı?
Evet, kısmen ameliyat sonrasındaki yaşam kalitesi robotta daha iyi oluyor. Ama başarı açıkta da kapalı ameliyatlardaki, bu robot dediğimiz durum kapalı ameliyat oluyor, aynı.
Enteresan, sonuca katkısı yok diyorsunuz. 2 yaşındaki oğlumun yumurtalarından biri yok, testislerinden biri yokmuş.
Şimdi bu çocuk yaş grubunda inmemiş testis dediğimiz bir hastalık vardır. Bu çocuklarda belirli bir yaşa kadar biz testisin inmesini bekleriz. Bu eskiden daha ileri yaşlarmış ama artık günümüzde 1 yaşına, 1,5 yaşına kadar sınırlandırılmıştır.
Zaten artık herhalde ihmal de edilmiyor. Biz de her yeni doğandan itibaren her buldukça bir bakarız testisleri yerinde mi diye. Daha çabuk da tanı koyuyoruz herhalde.
Bunu hem çocuk doktorları yapıyor, hem ürologlar yapıyor, hem çocuk cerrahları yapıyor. Mutlaka gelen hastaların, çocuk hastaların bir testislerini muayene ederler. Şu önemlidir. Nasıl doktorlar muayene ediyor? Testis muayenesi çok zor bir şey değildir. Çocukların kesesinde, yani skrotum dediğimiz kesesinde fındık kadar bir oluşum var mı yok mu? Yumurtası var mı yok mu? Bunu anneler banyo yaparken çok rahat şekilde gözlemleyebilirler.
Sıcakta daha kolayla geliyor, tanıdık ortam hem de.
Evet, babalar da bunun muayenesini yapabilirler çocuklarını severken, veya anneler çocukların bezini değiştirirken bakabilirler. Erkek çocuklarına mutlaka bakılması gereken, ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Eğer çocuğun testisi yerinde değilse mutlaka bir üroloğa veya çocuk cerrahisine götürmeleri gerekir ailelerin.
Ameliyat şimdi 1 yaşında mı öneriyoruz Murat Hocam?
Şimdi bununla ilgili hala soru işaretler var ama 2 yaşına kadar biz artık bekleyebiliyoruz, ama 2 yaşından sonrayı ötelemiyoruz.
Bir de bir hormon iğnesi yapmak vardı.
Şimdi eğer
HCG mi yapılıyordu?
Beta HCG denilen bir hormon iğnesi var. Onu yapmak şu sıralar artık birazcık muallakta. Acaba hormon iğnesini yapsak testisi uzun vadede zarar verir miyiz gibi bir yayınlar da var. Ama
ameliyatı kolay, zahmetsiz ve başarılı bir ameliyat neticede.
Evet, ama amacımız o testisler yerine gelsin. Çünkü yumurtaların idrar kanalının yukarısında olması, yani olması gereken yerde olmaması, o testisin gelişmesini engelliyor. Engellediği gibi testisin ileriki dönemlerde kanser geliştirme oranını da artırıyor. Çocuk sahibi olma oranını da artırıyor. Bunlar çok önemli şeyler.
Çocuk sahibi olamama oranını
artırıyor. Evet. Bu sebepten dolayı eğer çocukların inmemiş testisi varsa mutlaka bir doktor muayenesine götürülmeleri gerekiyor. Ve ameliyatla o testlerin yerine konması gerekiyor, gerek olursa tabii.
Peki. İdrarımda zaman zaman kan görüyorum pıhtı şeklinde. Ne yapmalıyım diye sormuş bir dinleyenimiz.
Şimdi bu gerçekten önemli bir soru.
Pıhtı şeklinde diye özellikle belirtmiş. Normal idrara karışıkta kan gelir mi?
Tabii idrara karışık gelmesi, pıhtı şeklinde gelmesi, ağrılı olması, ağrısız olması, bunlar bizim için önemlidir. Eğer pıhtı şeklinde kan görüyorsa bir hasta, mutlaka bir görüntüleme yapılması lazım.
Bu daha çok kanser alameti mi, pıhtılı olması?
Maalesef kanserle ilişkili olabiliyor. ağrısız pıhtılı kan görülmesi bizim sistoskopi dediğimiz kamerayla ışıkla idrar torbasına bakmamızı gerektiriyor.
Hem mesane kaynaklı mıdır genellikle?
Çoğunlukla mesane kaynaklı olabilir. Böbreklerle de ilişkili olabilir.
Peki,
ama.
Peki pıhtılı olmayıp sadece düz bir damla normal kan gördük deseydik taş mı düşünecektik o zaman?
Eğer ağrılı ise idrar yolu enfeksiyonu veya taşla ilişkili olma ihtimali yüksek oluyor. Ama ağrısız, pıhtılı, koyu kıvamdaysa o zaman kanser olma ihtimali var diye mutlaka ileri tetkikler yapmamız gerekiyor.
Peki. Şimdi bilmiyorum, sanıyorum biraz meraktan dolayı sorulmuş. İki tane soru var arka arkaya Murat Hocam. Birincisi, böbrek kanseri nasıl bulgu verir? İkincisi de böbrek taşı nasıl oluşur? Hani böyle bir hastaya binen sorulmamış anladığım kadarıyla bunlar.
Şimdi ilk sorudan başlayalım. Böbrek kanseri nasıl bulgu verir? Şimdi böbrek kanseri gerçekten bulgu açısından sıkıntılı bir yerdedir. Kolay bulgu vermez. Çünkü bağırsakların arkasında yerleşimlidir. Kolay kolay böbrek kanseri ağrımaz. Belirli bir boyuta geldikten sonra dışarıdan muayeneyle ele gelir. O sebepten dolayı bizim tanı koymamız güç olan bir kanser türüdür. Eğer kişide idrarda kanama varsa veya bir ağrı varsa biz mutlaka bir görüntüleme isteriz ürologlar olarak. Çünkü böbrek kanseri tipik bulgu vermez.
Yer itibariyle diyorsunuz.
Yer itibariyle bulgu veren bir yerde olmadığı için maalesef kolay kolay kendini gösteren bir kanser değildir.
Peki Murat Hocam, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programında bu haftaki konuğumuz üroloji uzmanı operatör doktor Murat Akgül'dü. Kendisine sizlerden gelen soruları ilettik. Çok da faydalı cevaplar aldık. Tekrar teşekkür ederiz Murat Hocam.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.